Mısra-i Berceste.
Münacat. Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim, almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende.
Vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için. Halbuki aşk, başka ne olsun da hayatın mazereti? Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim, ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini, tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş. Ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi. Çeşme var, kurnası murdar. Yazgım, kendi avucumda seyretmek kırgın aksimi. Gençtim ya, ne fark eder deyip geçerdim. Nehrin uğultusu da olur, dalların hışırtısı da. Gözyaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya verem. Ne fark eder demişim. Bilmeden farkı istemişim. Vay beni leylak kokusundan çoban çevgenine, Arasta'dan ırmaklara çark ettiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım, hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Gençtim işte, şehrin o yatık raksından incinen yine bendim. Gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın. Onunla ben hep sevişecek gibi baktık birbirimize. Bir kez öpüşebilseydik dünyayı solduracaktık. Oysa bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar, ne kadar korkulu yankı bula gelmiş gizlerimizde. Hani yok burada, yanlışı yoklayacak hiç aralık. Bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için. Kalmadı, hiçbir tepe çıkılmadık. Eriyeydik nesteren köklerini sindiğimizce. Alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydık. Ah, bir olaydı diyorduk, vakar da yok sanaydı. Doğruydu, böyle kan telef olmasın diye çabalamamız. Ama kendi çeperlerimizi böyle kana buladık. Gönendi dünya bundan istifade. Dünya bayındırladı. Bir yakış, bir yanış tasarımı beride. Öte yakada bir beni Adem. Her gün küsülü kaldık. Bunca yıl bu gücenik macera beni tutuklu kılan. Artık bu yaşa erdirdin beni. Anladım. Gençken almadın canımı. Bilmedim. Demek gökten asa bile tohum yürekten düşecekmiş. Çünkü hataya bağışık, büyük hatadan beri nezaret yer, çiğ tanesi sanmak ne cüret gözyaşıymış. İnsanın insana rapt olduğu cevher. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbil alemin. Tütmesi gereken ocak nerede?
İsmet Özel, bir Yusuf masalını yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığını kendisiyle yapılan bir söyleşide şu şekilde ifade etmektedir. Bir kere bu, yeni Türk şiirinde yapılmamış bir şeydi. Benim gençliğimde de denenmemiş bir şeydi. İlk adımı atan olmak, gençliğimde hoşuma gitmişti. Ama onun dışında masalların bütün dinleyenlere verecek bir şey olduğunu da hesaba katarak günlük konuşmamızda güvenilmez, gerçek dışı çağrışım yapan masalın tam tersine çok önemli göndermeler barındıran bir yapı olduğunu göz önüne aldım. Ama daha da önemlisi bu benim annem tarafından bana anlatılmış bir masal. Çocukluğumda her tablosu beni çok etkilemiş bir masal. Şunu itiraf edeyim ki zihnimdeki bu masalla ilgili zenginliğin çok azı metinde var. Yani bence masal benim dünyamda metne döktüğümden çok daha boyutlu bir yere sahip. Ben metni kaleme alırken masalı, bu şüphesiz ki aynı zamanda bir şiir, tam olarak verip vermediğim endişesini taşıdım. Ve metni olumlu karşılayan insanlara ilk sorduğum sorulardan birisi bu. Masal ortaya çıkıyor mu, masal beliriyor mu diye soruyorum. Ve bu konuda olumlu cevaplar da aldım diyor. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İsmet Özel'in Bir Yusuf Masalı kitabı, şairin 15 yıllık suskunluğunun ardından içeriği büyük merakla beklenen eseri. Annesinden dinlediği ve 1967'den bu yana yazmayı düşündüğü bu masal edebiyat çevrelerinde nasıl karşılandı?
Evet, ben somut olarak hatırlıyorum kitabın yayınlandığı günlerde yaşananları. Şunu hem tarihe not düşmek açısından hem de İsmet Özel'in farkını göstermek açısından söylemek gerekir. Bu kitap yayınlandığında günlük gazetelerin birinci sayfasına girmenin ötesinde manşet oldu. Bugün herhangi bir şairin, hatta önemli bir şairin çıkardığı yeni bir şiir kitabının gazetelerin birinci sayfasından duyurulması gibi bir şey söz konusu olamaz. Fakat İsmet Özel Bir Yusuf Masalını yayınladığında, 2000 yılı yayınladığında işte herkes şiir yok diyordu. Bakın işte şiir geldi anlamında böyle bir üsluba sahipti haberde. Sürmanşet olarak bir gazeteye 2-3 gün bu kitapla ilgili haber girdiğini hatırlıyorum. Belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında şairlerin şiir kitaplarının gazetelerde haber olması gibi bir şey söz konusu olabilir. Fakat uzun bir süredir belki de yaşanan, bu çerçevede yaşanan ilk olay diyebilirim. Bu da İsmet Özel'e Türk şiirinin, şiir okuyucusunun ve ortamın verdiği değeri de gösteriyor. Bir Yusuf Masalı, sizin biraz önce İsmet Özel'den alıntıladığınız gibi, çocukken annesinden dinlediği bir masalın yeniden yazımına dayalı bir eser. Bir Erzurum masalı. Masalın orijinal adı da Hüsnü Yusuf, yanılmıyorsam. Tabii ki şair bu masalı yeniden yazarken onu kendi dünyasına tercüme ederek yeniden yazıyor. Doğrudan masala katkı anlamında veya yeni bir versiyonunu hazırlama anlamında değişiklikler, müdahalelerde de bulunuyor. Örneğin masalın finalini değiştiriyor. Örneğin masala yeni karakterler ekliyor. Cinler ekliyor. Kızguran, Sarlanan, Göklenen. Bunlardan bir tanesi haz cini, bir tanesi eylem cini, bir tanesi de ödev cini. Tabii bu ödev, eylem, haz kelimelerinin insan kendini gerçekleştirmesiyle, insanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili yorumları var masalda. Bu kitap çerçevesinde İsmet Özel ile yapılan söyleşilerde bence bu kitap bağlamında söylenmesi gereken şöyle bir bilgi daha vardı. Siz programın girişinde ifade ettiniz. 1967 yılında veya 67 yılında ilk defa ben bu Bir Yusuf Masalını yazmayı düşündüm dedi İsmet Özel. Yani kitap 2000 yılında yayınlanıyor. Tabii ki herkes siz bunu 1967 yılında düşünmüş müydünüz yaptı. Evet dedi o da. Hatta bir takım şahitlikler aktardı. Ben böyle bir iş yapacağım anlamında Edip Cansever'e söyledim diyor. Edip Cansever dudak büktü. Pek önemsemedi bu işi diyor. Fakat Bilge Karasu ve Bülent Orhan bu kitap bağlamında bana ciddi katkılarda bulundular, önerilerde bulundular diyor. Bilge Karasu demek farklı bir alanda yürüyeceksin veya yürümeyi öğreneceksin anlamında bir destekte bulunuyor. Fakat o yıllarda İsmet Özel bu şiiri yazmakta çok zorlanıyor. Hatta yazamıyor. Nasıl yazacağı hakkında tam bir karar verip uygulamaya geçemiyor. Bülent Orhan da ki senarist, bugün Yeşilçam'da izlediğimiz birçok filmin senaryosu Bülent Orhan'a ait. O İsmet Özel'e diyor ki önce yaz, herhangi bir işte estetik kaygı gütmeksizin hatta yaz, sonra bunun üzerinde çalış veya değişiklik yap şeklinde bir öneride bulunuyor. Bu kitabın yolunu açıyor diyebiliriz. Şimdi böyle bir çerçeveden sonra siz işte yayınlandığında nasıl karşılandı dediniz. Bir takım eleştiriler alıyor bu kitap yayınlandığında. Nasıl eleştiriler alıyor? İşte Erbay'ın ile Bir Yusuf Masalı kıyaslanıyor. Erbay'ın kısa şiirlerden oluşan imge yoğunluklu, her şeyi her açıdan güçlü bir kitap. Bir Yusuf Masalı ise genel anlamda anlatıma dayalı. Yani İsmet Özel'in daha önceki şiirlerinde herhangi bir hikayenin uzun uzun anlatılması söz konusu değil. İlk defa Bir Yusuf Masalı'nda İsmet Özel'in şiirinde böyle bir özellik görülüyor. Tabii bu birçok kişi de İsmet Özel kötü şiir yazdı gibi bir sevince yol açtı. Benim bu cümlede sevinç kelimesini kullanmam aslında tuhaf karşılanmalı. Çünkü mesela siz şairsiniz, şiir yazıyorsunuz, kitap çıkarıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar veya ortam kötü şiir yazdınız diye seviniyor. Bu çok garip, hatta ilginç bir durum. Fakat bu kitabın yayınını izleyen günlerde, hatta çok vakit bile geçmeden, işte bir hafta 10 gün gibi bir süre geçtikten sonra yine gazetelerde, daha sonra dergilerde İsmet Özel nihayet kötü şiir yazdı anlamında cümleler kuran, yaklaşımlar sergileyen şair görüşleri, dosyalar, böyle şeyler oluşturuldu. Tabii bunun sebebi net bir şekilde İsmet Özel'in ilk defa anlatımcı veya tahkiyeye dayalı diyebileceğimiz bir iş yapmasıydı. Bu tuhaf karşılandı aslında. Fakat bu kitaptan sonra İsmet Özel uzun şiir yazmaya başladı. Bu açıdan da Bir Yusuf Masalı İsmet Özel'in şiir serüveninde bir aşamanın göstergesidir. Örneğin bu kitabın girişinde münacaat şiiri var, naat şiiri var, dibace var, sebebi telif var. Bunlar yine bildiğimiz anlamda İsmet Özel şiirleridir. Fakat bu dört şiirden sonra kitap bize bir masal anlatmaya başlıyor. Fakat masalı dikkatli okuyan herkes bunun tırnak içinde modern şiir olduğunu, bir masal anlatımı olmadığını, bugün yaşayan insanın ve hayatın sorunları çerçevesinde bize dokunan, bizle ilişki kuran yapıda olduğunu görür. Ve tabii ki bu düz bir masal anlatımı değildir. Öncelikli olarak bir şiirdir. Biz içerikten dolayı masal kelimesini kullanıyoruz. Yaptığımız iş şiir midir değil midir sorusunu sordurtur en nihayetinde şiir vadisinde. Bu hem de üst düzeyden bir şiirdir. Ve İsmet Özel işte kötü şiir yazdı anlamında sevinen, görüş beyan eden şairlerin hiçbirisinin Bir Yusuf Masalı düzeyinde bir şiir kitabı, bir şiirleri yoktur. Yani onlar bu kitaba niçin kötü deme ihtiyacı hissetmişlerdir? Erbay'ını esas alarak, İsmet Özel'in daha önce yazdığı şiirleri esas alarak böyle bir şey söylemişlerdir. Tabii biz Bir Yusuf Masalı'yla şiir açısından Erbay'ın aşıldığını ileri süremeyiz. Ama İsmet Özel düzeyinde bir üretim söz konusudur. Keşke yani kıskanmak yerine veya işte olayı bu şekilde ortaya koymak yerine kitaba katılan bir yaklaşım sergileseler kendileri açısından daha faydalı olurdu.
Efendim, İsmet Özel şiiri için hep imge yoğun bir şiir denir. Evet. Bir Yusuf masalındaysa durum evet. Farklı, fikir ve hüküm var.
Yani şimdi peş peşe fikir hüküm cümlelerinin olduğu bölümler var. Bu doğru. Erbay'ın örneğin kar yağarken kirlenen bir şeydi yüzüm. Böyle mısralarla ilerleyen şiirlere sahip. Fakat masalın anlatıldığı yerlerde, Bir Yusuf masalında işin içine tahkiye, hikaye, masal, anlatım böyle unsurlar girince galiba kendini daha iyi ifade edebilmek için böyle mısralara yer veriyor. Zaten insanların tabii ki belli bir grup insanın şaşkınlığa uğramasının
temel sebebi de
buydu. Ortada bir hikaye var ve buna özgü bir anlatım var. Yani altı çizilmesi gereken olay bu.
Bir Yusuf masalı şiirinden Naat bölümünü dinleyerek soluklanalım. Sonrasında söyleşimize devam edeceğiz.
Naat. Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar. Falları grafiklerde bakılanlar, siz de işitin. Külden martı doğuran odalıklar ve kahyalar, kara pıhtıyla damgalanmış veznelerde dili. Şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçeler, celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan. Ey hayat rengini sazendelik sanan yırtlaz kalabalık, dinleyin bendeki kırgın ikindiği, hepiniz kulak verin.
Güneşin koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği yazlar yok. Yok artık, altında suskun yolları saklı tutan karla örtülmüş kırların kışı. Gitti giden, yerine gelmedi başka biri. Orada duyumsatmadı kendini hiçlik bile. Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden, varla yok harman eden sesi uçursak diye bize verildi. Yetti bir yüzyıl böceklerde ve otlarda soluyuş izlerimizi silmek için. Ne yesek? Lokmaya vurulur gibi değil. Yuduma gelmiyor içtiklerimiz. Dernekler toplanıyor dışta tutmak için kanat vuruşlarını yumuşak kılan etkeni. Utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle kapanıyor bilanço. Top mermisi kör testere. Defalarca boyanmış çaput parçaları sıkıştırdık günlerimiz arasına ki serazat kahkahalar atalım. Yapmacıktan nefretimiz sebep olsun kavgamıza. Bekleyiş arzından kovsunlar bizi. Ne Yemen biraz öncemiz diyelim, ne biraz sonramız Meksika. Canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız. Yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça. Üstü başı kükürtlü bu dünyadan kancıklık sıçradı çevirdiğimiz sayfalara. Artık kimse bize haber vermeyecek. Hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu. Çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı kendi dudaklarımız arasında. Biliyoruz, günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında bizleri yan çizen birer hemşeri haline sokan nedir? Çırpını çırpını giden atlardan indik, girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına. Zihnimiz acizlerin şikayeti sığacak kadar kanırtılırken ses etmedik. Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik. Kaldıysa bir soru içimizde, o da bir şey. Nerededir yerle gök arasındaki ulak, nerede biz? Kimseden bir şikayet gelmeyecek. bir melek kimsenin alnını sıvazlamasa. Söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile? Öğretmek için cephe nedir? Kıyamette torunu kucağında. Dönünce bütün gövdesiyle döndü. Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, bir bilinebilseydi nedir beçe? Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar. Sıyırın kahkaha sırçasını cildenizden. Omzunuzdan vaveyla heybesini atın. Boşa çıksın reislerin, kahinlerin, şairlerin kuvveti. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın. Ağız dolusu gülmeden taşlıkta.
Şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Efendim, Yusuf masalı denilince akla ilk gelen Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Yusuf'un kıssası. Ama bu masal bizim bildiğimiz kıssa değil.
Evet.
Nasıl açıklarsınız?
Şimdi biz Yusuf ismini duyar duymaz Hazreti Yusuf'la bir bağlantı kuruyoruz. Ama bir Yusuf masalındaki Yusuf, Hazreti Yusuf kıssasıyla ilişkili bir hikaye değil. Öyle bir kahraman veya kişilik değil. Erzurum masalı, o Hüsnü Yusuf masalın adı da. O Yusuf'un yeniden yorumlanması veya gibi uyarlanması diyebiliriz. Bizim önümüzde modern şiirin en özgün, orijinal, yeni işlerinden birisi var bir Yusuf masalıyla. Çünkü Türk şiirinde bu tür örnekler yok. Yani siz bir masalı alıp yeniden yorumluyorsunuz. Ona günümüzü esas alarak yeni açılar kazandırıyorsunuz. Tabir caizse hem şiiri hem o masalı karşılıklı olarak zenginleştiriyorsunuz. Bu bir şiir kitabı ve bu açıdan orijinal bir iş, yeni bir iş. Şöyle bir şey eklemek gerekir. Bunu yeni hatırladım. Bu sizin hani programın başında nasıl karşılandı gibi bir sorunuz vardı. Şöyle bir örnek ile bu eleştirileri cevaplamıştı İsmet Özel. O eleştirileri cevaplarken Turgut Uyar Tütünler Islak kitabını hatırlatıyordu. Kendisi o yıllarda genç bir şairdir. Hatta şiire yeni başlamış bir kişidir. Ben diyor o yıllarda net olarak hatırlıyorum. Tütünler Islak yayınlandığında bu işten anlayan kimle karşılaştıysak çok iyi kitap, etkileyici bir kitap. Türk şiirinin en önemli kitaplarından biri yayınlandığı anlamında konuşmalar oluyordu. Ben bunları bizzat dinledim diyor. Ve o yıllarda yine bugünkü dergilere nazaran daha ciddi edebiyat dergileri vardı. Fakat ne o konuşan kişiler ne bu dergiler Tütünler Islak'la ilgili çalışmalar yapmadılar, yazılar yazmadılar. Bu kitabı tanıtmayı amaçlayan, çözümlemeyi amaçlayan, işte bu kitaptaki o etkileyici yeni tarafları ortaya koymayı amaçlayan yazılar peşinde koşmadı hiçbirisi. Adeta sessiz kaldı herkes. Niçin sessiz kaldı? Çünkü insanlar diş geçirebilecekleri şeyler hakkında konuşmayı seviyorlar demişti İsmet Özel. Yani daha düşük seviyeli işler hakkında konuşmayı seviyorlar. Şimdi biz de Erbain'le Bir Yusuf masalını yan yana koyduğumuzda İsmet Özel şiir de yapmak istediği, başarmak istediği, ortaya koymak istediği her şeyi Erbain'le en üst dereceden gerçekleştirmiş bir kişi. Hiç kuşkusuz Bir Yusuf masalı bu yapıya bir şey ekliyor. Bu yapıyı daha sağlamlaştıran, geliştiren, genişleten bir anlama sahip. Fakat insanlar Erbain hakkında konuşmak yerine Bir Yusuf masalı hakkında konuşmayı tercih ettiler. Neden? Çünkü karşılarına böyle anlatımcı bir şiir çıktı. Oysa bu İsmet Özel'in ilk uzun şiiriydi ve verili bir malzemeden hareketle yazılmıştı. Yani Bir Yusuf masalı zaten vardı daha önceden. Bunu alanını değiştirdi. Yani masal alanından veya türünden çıkarıp şiir alanına taşıdı ve burada bunu yeniden gerçekleştirdi. Bu başlı başına cesur bir girişim ve bunu İsmet Özel'e yakışır bir şekilde gerçekleştirdi. Üstelik iyiye iyi demek bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum.
Ve bir öncekiyle kıyas yapmamamız lazım. Bambaşka dinamiklerle ortaya çıkmış iki farklı şiir kitabından söz ediyoruz aslında.
Tabii ki.
Divan edebiyatı geleneğinin arka planındaki tarihsel koşullar ve temsil dinamikleriyle birlikte ele aldığımızda Bir Yusuf Masalı'nın göndermede bulunduğu mesnevinin özelliklerine kısaca değinelim değerli hocam. Masal mesnevinin form düzenine uyacak şekilde bab ismiyle 7 ayrı kısma ayrılmış. Evet. Bu kısımların adlandırmalarından ve konusundan da kısaca söz etmenizi rica edeceğiz.
Şimdi bu kitabın yayınını izleyen günlerde İsmet Özel'le yapılan söyleşilerde bu kitap bir mesnevidir anlamında sorular sorulduğunu ve İsmet Özel'in de mesnevi tanımlamasına itiraz etmiyorum dediğini hatırlıyorum. Hatta bu çağda yani çağdaş dünyada bir şair mesnevi yazmak isterse nasıl yazmalı sorusuna da Bir Yusuf Masalı bir cevap teşkil edebilir diyordu. Mesnevi bildiğimiz gibi uzun şiir. Bugünkü şiire tercüme etmek icap ederse buna biz uzun şiir diyebiliriz. Tabii ki Bir Yusuf Masalı klasik mesnevi biçimini birebir tekrarlayan bir şey değil, şiir değil. Fakat klasik şiirimizde mesneviye genellikle ne zaman ihtiyaç duyuluyordu? Bir konuyu uzun uzun anlatma söz konusu olduğunda, hatta eğitim alanında böyle uzun uzun anlatılması gereken bir konu mesnevi tarzında şiirleştiriliyordu. Mesnevi beyitler halinde yani iki mısra kendi içinde kafiyeli uzun bir şiir. Tabii ki mesnevi algısı, çağrışımı söz konusu Bir Yusuf Masalı'nda. Bunun bizim şiirimizde başka örnekleri de var. Örneğin Hızır'la 40 Saate, Taha'nın kitabına, Sezai Karakoç'un kitapları. Bunlara da mesnevi kelimesiyle yaklaşımlar hatırlıyorum. Fakat Bir Yusuf Masalı bir masal ve bilinen bir masal. Herkesin anlattığı bir masal. Hatta İsmet Özel işte çocukken annem bana anlatmıştı ve hayatım boyunca hatırladığım bir masal diyor. Mesnevi kelimesi de bu şiirin üzerine yapışıp kalmamalı. Çünkü ortada bildiğimiz anlamda bir mesnevi yok. Hele klasik bir mesnevi hiç söz konusu değil. Bu bugünkü şiir neyse o şiirin içerisinde yer alan son derece sağlam bir şiir.
Efendim son bir soruyla da sohbetimizi noktalayalım. Yusuf'un şahsında kimi niçin eleştirdiğini çıkış noktası kabul edersek Yusuf'un masalını insanlığın masalı olarak mı okumak gerekir? Masalda cevaplarını aradığımız sorular Yusuf'un şahsında İsmet Özel'in, İsmet Özel'in şahsında da tüm insanlığın masalını mı bizlere veriyor?
Evet. Biz şiiri kendimizi bulmak için okuruz aslında. Kendimizi daha iyi tanımak için okuruz. Eğer Bir Yusuf masalını sevgili dinleyicilerimiz edinir ve okursa, kesinlikle kendilerinden birçok şeyi bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu kitap baştan sona modern insanın arayışıyla, varoluş çabasıyla, hakikat özlemiyle dolu bir kitap. İsmet Özel'in şiirlerinin şöyle bir özelliği de vardır. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bir mısra okuduğunuzda size bir şey ifade etmese bile doğrudan bir hayat tecrübesinden sonra ha demek ki böyleymiş diyerek İsmet Özel'in o mısrasını okursunuz. İsmet Özel'den başka şiirimizde bu özelliğe sahip ikinci bir şairimiz de yok.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız ve yorumlarınız için. Sağ olun. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Bu hafta da Mısra-i Belcesi'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Teknik yönetimde Ercan Feren vardı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mısra-i Berceste.